Ayrım 20. 4. Bölüm. Savcılık ifadem. TSK ve İP'ye karşı tertibin içinde olmayın. Emniyet ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim dedi. İsimler. Kemal Alemdaroğlu, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak bir insandır. Tanırım, çok değer veririm. İlhan Selçuk, Türkiye'nin son yarım yüzyılın en değerli yazarlarındandır. General Veli Küçük'ü tanımam. Bir kez 2003 yılı Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Kıbrıs mitinginde gördüm, merhabalaştık. Onun dışında yüz yüze gelip konuşmuşluğumuz yoktur. Kaldı ki bir Türk generaliyle dost olmak, arkadaş olmak ayıp değildir. Benim şu anda partimde general rütbesinde genel başkan yardımcılarım vardır. Siyasi partilerde en yüksek rütbeli subay Kor General Yaşar Müjdeci genel başkan yardımcımdır. Benim gibi bir adam Veli Küçük'ün emrinde olmaz. Hiçbir yerden talimat almaz. Veli Küçük 2003 yılı Temmuz ayında telefonla beni 4 kez üst üste aradı ve ikiz ihanet sözleşmeleri konusunda Cumhurbaşkanı'na verdiğim dosya konusunda kendilerini bilgilendirmemi rica etti. Bir grup emekli generalle toplantı halinde olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı'na verdiğim dosyanın bir örneğini kendisine gönderdim. Aynı dosyayı daha önce Genelkurmay Başkanı'na, kuvvet komutanlarına ve ordu komutanlarına göndermiştim. Kendilerinden teşekkür almıştım. Cumhurbaşkanı'na da benimle görüşmesini söyleyenler Türk ordusunun komutanları olmuştur. Kemal Kerinç sizi tanımam, fikirleri bana uymaz. Muzaffer Tekin bir kez ziyaretime geldi. Ergün Poyraz'ı tanımam. Mehmet Zekeriya Öztürk kışkırtıcı ajandır. Ergenekon belgeleri. Ergenekon örgütünden elde edilen bazı belgelerden özellikle Dinamik Ulusal Güç Birliği, Masonik Bilderberg Çetesi, Ottobus isimli belge ve Oluşum Örtülü Faaliyetler 1, Ermeni Sorunu, Kilise Devleti isimli belgelerin çıktığı, bu belgelerin diğer belgelerle benzediği bu husus soruldu. Bu belgeler birer kitaptır. 2000'li tarihlerde binlerce çoğaltılmış ve her yerde rastladığımız, basında kullanılan, bizlere de kargo ile, posta ile gönderilen belgelerdir. Bunlardan birkaç tanesini ben gördüm. Ergenekon veya benzeri karanlık örgütlerle hiçbir zaman hiçbir ilişkim olmamıştır. Bunlar uydurma iddialardır. Biz sizin arama yapacağınızı biliyoruz. Bu belgeleri ortadan kaldırmayı düşünmedik. Çünkü İşçi Partisi 40 yıllık tarihiyle hiçbir suça, terör faaliyetine, karanlık faaliyetlere bulaşmamış, bu tür faaliyetlerle mücadele etmiştir. Bu belgelerin basında herkesle bulunduğunu ispat ediyorum. Sabah gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş, Yavuz Donat'ın önünde bu belgeyi bana gösterdi ve çoğaltıp verdi. Demek ki bütün basına dağılmış. Kaldı ki bütün meslek mensupları basında bu belgeleri raflarında bulunduruyorlar. Ben bu belgeyi ilk defa Aslı Aydın Taşbaş'ta gördüm. Ergenekon belgesini benim 27 Mayıs devrimi önderi Supi Karaman'ın ve Genel Başkan Yardımcımız Hasan Yalçın ile Deniz Bilge adında ismini bilmediğim şahsın Bilecik'le birlikte yazdığı iddiası bütünüyle uydurmadır. Ben sürekli polis koruması altındayım. Her yere koruma görevlileriyle giderim. O tarihlerde ne Bilecik'e gittim ne de Hasan Yalçın ve Supi Karaman ile ve adı uydurma bilinmeyen o şahısla buluşmuş değilim. Bir kere Tuncay Güney'in bu ifadesi baştan sona yalandır ve siz de ispat edemezsiniz. Kaldı ki bu uydurma ifadeler 8 senedir elimizde. Bu kadar büyük bir terör örgütü vardı da neden 8 sene izlediniz? Çünkü Amerika Kuzey Irak'tan Türk ordusunu tehdide başladı ve AKP iktidarı yıkımla karşılaştı. Bu Ergenekon uydurmasını ortaya çıkararak Türk ordusunu içeriden vuran ve suç örgütü gösteren bir tertiple sahnelendi. Bu tertibi yani Ergenekon operasyonunu ABD açıkça destekliyor. AB parlamentosu karar tasarısında destekliyor. PKK terör örgütü destekleyen bildiriler yayınlıyor. DTP destekliyor. İşte bu destekçileri Ergenekon operasyonunun Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk ordusunu ve bağımsızlığın en kuvvetli savunucusu İşçi Partisi'ni hedef alan bir tertip olduğu ispatlıdır. Kuzey Irak'a TSK ile birlikte silah. Örneğin bu uydurma Tuncay Güney ifadesine benim referansımla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barzani, Talabani ve PKK'ya silah teslim ettiği yöne sürülmektedir. PKK ile şehitler vererek kahramanca savaşan Türk ordusu bu soruşturmada PKK'ya silah veren bir örgüt olarak gösterilmektedir. Dahası bu uydurma ve haince bilgiler basına sızdırılmakta ve basın aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı toplumda güvensizlik kışkırtılmaktadır. Ve nasıl bir mantıktır ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barzani, Talabani ve PKK'ya silah götürmesi için referans kaynağı da Doğu Perinçek olmaktadır. Sanki TSK'nın Kuzey Irak'ta böyle bir otoritesi yoktur da Doğu Perinçek'e mi ihtiyacı vardır? Götürülen silahların 24 bin adet olduğu ileri sürülüyor. Ben Genel Başkan Yardımcım General Servet Cömert ile bir hesap yaptım. Her tüfek 5 kilogram, toplamı 120 ton ediyor. Bunların kaç sandık ve kaç tıra sığabileceğini General Silahlı Kuvvetler'deki bilgisinden hesapladı ve 12 tır gerektiğini söyledi. Ve silahlardan 6 bini güya Komünist Partisi binasında teslim ediliyor. 3 adet tırın Komünist Partisi binasına nasıl sokulabildiğini savcıların bu iddiaları öne sürmeden araştırması gerekirdi. Ergenekon belgesini okuduğunuz zaman orada devletin teröre karşı naylon örgütler kurması gibi ABD'den öğrenilmiş yasa dışı ve halk düşmanı uygulamalardan söz ediliyor. Ve belgenin tümüne bakıldığı zaman içine serpiştirilmiş vatanseverlik ve Atatürk gibi hepimizin paylaşacağı kavramlar bir kenara bırakılınca iğrenç tertipçilik kendisini gösteriyor. Benim 40 yıldır yazdıklarım ve üslubum meydandadır. Bu Ergenekon belgesinin benim fikir ve üslubumla en ufak bir benzerliği olmadığı herkes tarafından görülür. Savcının delil olarak sunduğu diğer belgeler okunduğu zaman bugün bana emniyette sorulan sorulardan gördüm. Bu belgelerin çoğunda Doğu Perinçe'ye isim olarak saldırılmakta, suçlamalar yapılmakta, Doğu Perinçe komünistlikle suçlanmakta, hatta yabancı devletlerle ilişki gösterilmektedir. Doğu Perinçek hem Ergenekon örgütünün lideri hem de Ergenekon belgelerinde en çok saldırılan adamdır. Savcılar bu belgeleri incelememiş midir? Yine emniyette bana sorulan sorularda belirtilen belge içeriklerinde Doğu Perinçek'e ve ulusal kanala karşı bir takım komplolar planlanmaktadır. Ergenekon belgeleri Doğu Perinçek'in partisini ele geçirmekten, Doğu Perinçek'in ve arkadaşlarının yönettiği yayın organlarına operasyon yapmaktan söz ediyorlar. Peki nasıl oluyor? Doğu Perinçek hem örgüt lideri hem de kendi örgütüne karşı operasyonlar planlıyor. Doğu Perinçek zaten İşçi Partisi'nin lideri. Niçin İşçi Partisi'ni ele geçirmek için plan yapsın? Mehmet Eymür kimdir? Soruldu. Ben fabrikatör tabirini üreteni biliyorum. Ancak dosyada mevcut fabrikatör belgesinde bana saldırılmaktadır. Fabrikatör Mehmet Eymür'ün yazdığı kitaptır. Kendisi CIA ajanıdır. Bunu ilan etmiştir. Beni hedef alması benim için bir şereftir. En önemlisi benim Ümit Oğuz'dan ve Adnan Akfırat ile yazdığım iddia edilen belgede Doğu Perinçek hedef alınıyor. Ben bu belgelerin hepsinin içeriğini bilmiyordum. Emniyette öğrendim. Bu belgeler bana düşmanlık dolu ve bu belgelerde benim partime ve yazı yazdığım yayın organlarına operasyonlar planlanıyor. Bu durumda benim lideri olduğum örgüt bana karşı operasyon yapar mı? Demek ki bu örgüt eğer varsa Doğu Perinçek'i hedef almaktadır. Peki Doğu Perinçek nasıl bu örgütün lideri olmaktadır? Kızıl Elma. Kızıl Elma soruldu. Bu konuda bir ülkücü, bir solcu genç, üstelik her ikisi de lider, kendi yönettikleri gençleri barış içinde bir araya getiriyorlar. Vatan savunmasında birleşiyorlar. Biz 1970'lerden beri binlerce gencimizi bu kavgalarda kaybetmedik mi? Bu kavgalara son verilmesi güzel bir şey değil mi? Bunun neresi suç? Gizli belgeler. Gizli belgeler soruldu. Sabancı suikastı ile ilgili MIT raporunu 1996 yılında ben ifşa ettim. Bu raporu nereden alındığını bilmiyorum. Arkadaşlarım tarafından getirildi. Bu raporda yazılanları 1997 yılında yayınlanan ve 7 yıl ayrı baskısı yapılan Çiller Özel Örgütü adlı kitabımda yayınladım. Benim hatırladığım kadarıyla bu raporda Hüseyin Pepekal adındaki yüzbaşının bu işe karıştığı belirtilmektedir. Ben bunu 1997 yılında kitabımda yayınladım. Bu konunun üzerine gittik. Bunlar yeni bulunmuş belgeler değil. 11 yıl önce açıkladığım belgelerdir. Kaldı ki bana atılan suçu kağıt parçalarıyla ispat etmek mümkün değildir. Çünkü bana bir fikir suçu atılmıyor. Terör yapan bir çete suçu yöneltiliyor. Benim terörle ilgili en küçük bir fikir veya eylemimi kimse gösteremez. Bu bakımdan da iddialar tamamen geçersizdir. Telefon konuşmalarım. Ben bütün telefon konuşmalarımı kelimesi kelimesine kabul ediyorum. Bu konuşmalar kendi arkadaşlarımla, çevremle, çeşitli devlet adamlarıyla, üniversite hocalarıyla yapılan konuşmalardır. Bu konuşmaların dinlendiğini bilmeden yapıyorum. Bu nedenle samimidir. Bu konuşmalar incelendiğinde vatana bağlılığım, teröre ve darbeciliğe kesin tavrım, tertiplere karşı açık ve kararlı mücadelem her kelimeye yansımaktadır. Bu soruşturmanın aydınlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve TSK'ya yazı yazılmalıdır. 24 bin silahı Doğu Perinçek'in referansı ile Türk ordusunun oraya götürüp götürmediği araştırılmalıdır. Devletin bazı kurumları devletin diğer kurumlarını suçluyor duruma düşmemelidir. Ulusal Güçler Meclisi. Ulusal Güçler Meclisi soruldu. Geçmişte kalan yıllarda çeşitli ulusal güçleri bir araya getirmek amacıyla 1997 yılında önce Mersin'de, arkasından Adana'da, daha sonra Bursa, Zonguldak ve İzmir'de örgütlendi. Bu meclise İşçi Partisi, CHP, Demokratik Sol Parti ve bazı sendikalar ve meslek odaları katıldılar. 5 yerde oluştu, 20 yerde planlanmıştı. Ancak o sırada Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yapılan bir operasyon sonucunda Supi Gürsoy Trak Genel Başkanlıktan uzaklaştırılınca Ulusal Güçler Meclisi çalışması sonuçsuz bırakıldı. Devam edebilseydi Türkiye'yi bu durumlardan kurtaracak bir ulusal iktidar seçeneği oluşturulabilirdi. Bunun suçla bir ilgisi olmadığı gibi her vatanseverin destekleyeceği bir program ve harekettir. Abdullah Öcalan fotoğrafları. Fotoğraflarla alakalı olarak soruldu. Abdullah Öcalan ile görüşmeyi yayınlarken çok sayıda fotoğrafı da bastım. Açılan 4 ayrı davanın 4'ünden de beraat ettim. Beraat kararları Abdullah Öcalan ile görüşme adlı kitabın arkasına eklenmiştir. Bu fotoğrafları PKK eğer dediği doğruysa Tuncay Güney aracılığıyla MİT'e veya benzer kuruluşa göndermiş. Dava dosyasında böyle bir iddia yer alıyor. Fotoğrafları benim bir arkadaşım çekti. Ramazan Duran ve Ömer Özer Turgut. Bir de PKK'nın fotoğrafçıları çekti. Tuncay Güney benimle Kuzey Irak'a gelmedi. Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgeleri. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait gizli belgeler ile ilgili soruldu. Askeriye ile ilgili belgelerin bir kısmı Genel Başkan Yardımcımız rahmetli Supi Karaman'ın arşiv ve kitaplığı vasiyeti gereği partiye bırakılmıştı. Eski bir komutan ve 27 Mayıs devrimi önderi olarak bu belgeler bize ondan kalmıştır. İkincisi benim dayım emekli Tümgeneral Turhan Olcaytun'un 2003 yılında ölümünden sonra dosyaları ve kitapları bana armağan edilmiştir. Bunlar dışında partimizin üyesi veya dostu çeşitli komutan arkadaşlarım bana bilgilenmem gereken konularda Türkiye'nin savunma ve iç güvenlik politikalarını oluşturmada yararlı olacağı bu tür kitapları bana vermişlerdir. Bu belgelerden bir kısmı 1998 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki yargılanmam sırasında suç kanıtı olarak gösterilmiş fakat yargılama sonunda aklama kararı verilerek bu belgeler bana iade edilmiştir. Üzerlerinde bazılarının bunu gösteren kayıtlar vardır. Daha önemlisi Ankara DGM'nin deliller listesinde sözünü ettiğiniz hizmete özel veya gizli ibaresi bulunan belge ve kitaplar vardır. İade edildikten sonra tarafımca korunmuştur. Başıbozuk dernekler. Kemalist model Ulusal Gençlik Hareketi isimli belgeyi ben yazmadım. Kuvayi Milliye denilen dernekler başıbozuk derneklerdir. Bunlara itibar edilmemesi gerektiğini yazılarımda hep belirttim. İnsanlarımızı bu derneklerden uzak durmaya davet ettim. MİT'in Hizbullah itirafı. Halit Gürgen benim Şırnak İl Başkanı'ydı. Aynı zamanda Aydınlık Dergisi'nin muhabirliğini yaptı. Ve Hizbullah'ın Diyarbakır Emniyetinden yönetildiğini ispatlayan yayınlardan sonra Aydınlık Dergisi bürosu basılarak orada şehit edildi. Fakat yıllar sonra MİT müsteşarı Hizbullah'ı biz kullandım diyerek Halit'in haberinin doğru olduğunu en yetkili ağızdan teyit etmiş oldu. Bu yaptığımız iş de bizim naylon örgütler kurarak terörü terörle, terör örgütünü başka bir terör örgütü ile tasfiye etmeye yönelik, ABD patentli ve Türkiye'yi felakete götürecek uygulamalara karşı nasıl kararlı bir tutum aldığımızı göstermektedir. Bu da bizim bir suçsuzluk kanıtımızdır. Bütün hayatımız Gladio'ya ya da kontrgerilla denilen bu örgütlerle mücadele içinde geçmiştir. Milli Anayasa Bildirgesi. Milli Anayasa Bildirgesi İstanbul Ulusal Strateji Merkezi Başkanı emekli General Servet Cömert'in önderliğinde yürütülen 3 aylık çalışma sonucu hazırlandı. Bu çalışmaya üniversitelerde öğretim üyeleri, etkili hukukçular, emekli komutanlar ve aydınlar katıldı. En sonunda formülleştirilen bildirge ve gerekçesi imzaya sunuldu. Çok değerli seçkin siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, üniversite öğretim üyelerimiz, generaller ve yazarlar ile sanatçılar tarafından imzalandı. Bu Milli Anayasa Bildirgesi de bizim Cumhuriyet'e bağlılığımızı, Atatürk devrimini hayata geçirmekteki kararlılığımızı göstermektedir. Savcıların jandarmaya karşı yürüttüğü psikolojik savaş. Ergün Poyraz'a para verildiğini sözüm ona gösteren bilgisayar çıktısı bir kağıt bize emniyette gösterildi. Bu belgenin üstüne ne bir imza var ne bir mühür var. Kaldı ki jandarma genel komutanlığına bir yazı yazılarak orada ismi geçen subayların gerçekten böyle bir para verip vermedikleri emniyetçe ve savcılıkça sorulabilir. Bu konunun muhatabı biz değiliz. Devlet kurumları gerçeği kendi aralarında çözmelidirler. Aksi halde bu tür kanıtların araştırılmadan hemen ortaya sürülmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve jandarmaya karşı halkta güveni sarsan ve sonuç itibariyle düşmanı silahlı kuvvetlere karşı uygulayacağı psikolojik savaşa hizmet eden sonuçları olur. Bir kere bu belgenin, bu CD'nin içindeki kaydın resmi belge olmadığı çok açık ama konu araştırılır. Bize nasıl geldiğine gelince, İşçi Partisi her türlü yolsuzluk ve yasa dışı faaliyetle kararlı olarak mücadele ettiği için bu konuda şikayeti olan ve kamuoyunu aydınlatmak isteyen bu tür belgeleri getirirler. Bir kısmı da kirli bilgi yaymak, örneğin jandarmayı, emniyeti, savcılığı yıpratmak gibi amaçlarla bu tür belgeleri getirirler. Biz parti olarak veya yakınımızdaki yayın organları olarak bu gelen kağıt parçalarının hiçbirini çöpe atmayız. Yalan da olsa, bilgiyi kirletme amacı da taşısa ilgili dosyalarına koyarız. Konu gündeme geldiği zaman araştırmalar yaparız. Doğruysa ve ülkenin yararına ise yayınlarız. Bu bakımdan bu ve benzeri bu tür belgelerin bizim arşivimizde ve dosyalarımızda bulunması atılı suçla ilgili değildir. Devletin gizli belgelerini ele geçirme gibi bir suç atılıyorsa, o zaman bize bununla ilgili soru sorulmalı ve atılı suçun tanımı buna göre yapılmalıdır. Ancak böyle bir sorunun savcılıkça sorulabilmesi için de önce bu belgelerinin aslının araştırılması gerekir. Parti merkezleri tarumar edilerek ele geçirilen bu belgeleri doğru düz incelemeden hemen kanıt olarak değerlendirmek ve sorgularda ele almak devletin yargı kuruluşlarına ve savcılıklara güveni sarsar. ABD'nin ve AKP iktidarının zorlamasıyla soruşturma yürütüyorsunuz. Bu ihtiyaç nereden çıkmaktadır? Çünkü Ergenekon kuruluşu ile İşçi Partisi ve Doğu Perinçek arasında bir bağlantı kurulamamıştır. 2001 yılında üzeri kapatılan dosya ABD zorlaması ile ve mevcut yasa dışı duruma düşen, hakkında kapatma davası açılan iktidarın zorlamaları ile 7 sene sonra tekrar gündeme getirilmiştir. Suçlamalar dayanaksız olduğu için aceleyle delil üretilmeye çalışılmakta ve bu kanıtların gerçekliği ve sağlığı araştırılmamaktadır. Yoğun diskler, CD'ler. Genel merkezde 7 kat bulunmaktadır. Yüzlerce klasör vardır, binlerce kitap vardır. Bunların hepsinden benim şahsımın sorumlu tutulması suçun şahsiliği prensibiyle bağdaşmaz. Ben sözü edilen CD'leri görmedim. Kaldı ki her an her türlü CD değiştirilir, kopyalanırken içine yeni dosyalar atılabilir. Siz bile az önce size bu CD'nin kopyasının geldiğini söylüyorsunuz. Ben şu anda sözü edilen CD'lerin bir tertiple soruşturma evrakı içine atıldığını ileri sürmüyorum. Ama bunun da dikkate alınması gerektiğini istiyorum. Konu çok yönlü araştırılırsa gerçeklere ulaşılır. Bu CD'lerden benim sorumlu tutulmam için ortada hiçbir emare yoktur. Üstünde Hayati Özcan tarafından yazmaktadır. Aceleyle ortaya böyle bir iddia sürülmesi hukuka aykırıdır. O yoğun diski İşçi Partisi'ne kim bıraktı? İşçi Partisi Genel Merkezi'nde yapılan arama sırasında ele geçirilen CD'lerin üzerinde yargı Nusret Senem'den yazılı dosyanın açılması sonrasında içinde Muammer Aksoy, Muammer Aksoy 14, Tayyip Erdoğan, Uğur Mumcu, Ortodoks Kiliseleri, Turgut Özal ve Yargıtay isimli PDF uzantılı belgeleriyle Yargıtay ile ilgili notların, yargı tel noğları ve krokinin açılımı isimli Word belgeleri olduğu görüldü. Yargıtay yazılı PDF belgesi açıldığında Yargıtay binasına ait giriş kapıları, ışıklandırmalar ve kameralarla ilgili bir krokinin olduğu ve bu krokinin açılımı isimli Word belgesinde açıklamasının bulunduğu açılarak tek tek şüpheliye gösterilip soruldu. Nusret Senem partimizin genel sekreteridir. Emniyette yine bazı CD'lerden söz edildi. Gerçekten çok acayip bilgiler. Ancak İşçi Partisi'nin terörle, tertiple en ufak bir ilişkinin kurması mümkün değildir. Bu belgelerin de ne olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Bu bahsedilen CD'den haberim yok. Bunu araştırmak gerekir. Ancak Yargıtay'ı bombalayacak ya da terör eylemi yapacak herhangi bir plan İşçi Partisi'ne bulunduğu zaman tek bir soru akla gelir. Onu İşçi Partisi'ne kim bıraktı? Yoksa İşçi Partisi'nin böyle bir eylem planlamayacağı, yapmayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, diğer güvenlik örgütleri ve Yargıtay'ın kendisi tarafından da bilinir. Kaldı ki Nusret Senem'e verilen dosya denmektedir. Uygun bulunursa binanın dışında bekleyen kalabalığın içindeki Nusret Senem davet edilerek ona sorulabilir. Ama bu belgenin İşçi Partisi ile irtibatını kuracak hiçbir gerçeklik yoktur.